Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM radyosundan hepinize merhaba. Yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Hepinize en samimi sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyor ve programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, geçmiş günlerin usta kalemlerinden Hikmet Feridun Es seyahatleriyle bütün dünyayı insanlara anlatan, aynı zamanda çocukluğunda, gençliğinde yaşadığı eski İstanbul hayatını da esprili ve usta kalemiyle gazetelerde, dergilerde bizlere anlatan bir eski İstanbul aşıkı idi. Yakın bir zamanda kendisini kaybettik. Hemen her konuda yazılmış fevkalade güzel hatıraları, makaleleri bugün eski İstanbul hayatını canlı bir şekilde önümüze sermektedir. Onun Cumba'dan Rumba'ya adlı bir hatırasını bu hafta sizlere nakletmek istiyoruz. Son 50 yıllık yaşantımızda, yani buna siz 80 sene deyin, bilhassa İstanbullunun hayatında inanılmaz bir değişme oldu. Çarşaftan blue jean'e, cumbadan rumbaya, çinko duvarlı gusülhaneden swimming pool'a, yani yüzme havuzuna. Bundan 30-40 sene önce, 30 sene önce blue jean pantolonlu bir hanım yolumu kesti diyor Hikmet Feridun Es. Daptaracık pantolonu içinde gerilip kalmıştı. 50-55 yaşlarında kadar görünüyordu. Kendisini tanıyamadığımı anlayınca ismini söyledi. Nasıl tanımam? Çocukluğumun geçtiği mahallenin adeta Fahriye ablası gibi bir şeydi. Yandan yırtmaçlı siyah tango çarşafını hala hatırlarım. Ama hayalimde hep çarşaflı bir mahalle arkadaşı olarak kaldığı için birdenbire tanıyamadım. İşte tipik bir çarşaftan blue jean'e hadisesi. Geçen yaz sonu ise Hilton havuzunun kenarında göbekli, kranta, parmakları yüzüklü bir mahalle arkadaşına daha rastlamıştım. Kapı bitişik, iki tahta evde otururduk. Komşum orada evlenmişti. Zifaf odasının bir köşesinde daracık bir gusülhane vardı. Şimdi gusülhaneden yüzme havuzuna hadisesi. Evet, cumbadan rumbaya misallerinin ne haddi var ne hesabı. Bütün bunlardan son 50 senelik yaşantımızda döndüğümüz keskin virajı anlamak kabil. Geçenlerde sahil yolunda bir yabancı misafire öğle yemeği yedirdikten sonra ahır kapıdan Ayasofya'ya çıkan yokuşa vurduk. Ve birdenbire kendimizi ekranda bir ay seyrettiğimiz Ramazan sokağında bulduk. Belki 75 yıllık, siz buna yüz deyin, hiç el değmemiş tahta bir İstanbul sokağı. Çocukluğumun mühim kısmı bu orta halliden biraz daha hallice mütevazi tahta evlerde geçmişti. Sanki müzelik eşyalarmış gibi nasıl da dokunulmadan kalmışlardı. Türlerinin son numuneleri. Köşesine bucağına kadar çok iyi bilirdim bu eski bir İstanbul şarkısını hatırlatan sevgili evleri. Nerede bugünün apartmanı? Nerede bu eski mütevazı İstanbul evleri? Aslında yine tahta kocaman bir konakta hayata başlamışım. Gözümün önüne geliyor, sokak kapısından girdiniz mi, Malta taşlıkta kaldırım misali iki set. Ve bunlarda ikişerden dört tane gömme küp. Saka sokaktan gelince kimseyi görmeden içme sularını bunlara boşaltırdı. Malta taşlıkta merdivenle çıkılan iki odalı bir selamlık. Sonra gizli bir merdivenle çıkılan yukarı kattaki kütüphane. Yani hatırlı erkek misafirlerin kabul edileceği asıl selamlık. Taşlığın sağında iki kanatlı mutfak kapısı ve döner dolap, döner yemek dolabı. Kadın hizmetçiler, aşçılar, sofracılar namahremi görünmeden yemekleri dolaba koyarlar. Dolabı çevirince hop kebaplar, imam bayıldılar, hindi dolmaları selamlığa geçerdi. Mutfağın yanında ise konağın hamamı. Çift kurnalı, altından odunla ısınan minik bir çarşı hamamı. Aynen. Nitekim bu hamamın kubbesinde de çarşı hamamları gibi cam vantuz şeklinde pencereler vardı. Ve kurnanın yanındaki sette oturduğunuz zaman sıcaklığını duyardınız. Ertesi gün kullanılacak hamam geceden yakılırdı. Mutfağın bir kapısı da bahçeye açılırdı. O zamanın bahçeleri, ağaçların kadrosu bile başka bahçelerdi. Mesela bahçede çarpık iğde ağacı, bugün tamamen unutulan iğde, Trabzon hurması, duvar diplerinde çitlembik ve fındık. Çiçek tarlalarında ise bugün adeta kaybolmuş çiçekler. Anaya babaya pay verenler, akşam sefaları, şebboylar, fesleyenler, kral kızılar, aslan ağzılar, saksı güzeliler. Ve bahçenin bir köşesinde yazlık yemek köşkü. Yere kadar inen pencerelerin önünde kasım patıları ve pencere güzelleri. Eski konakların ve konak yavrularının en meraklı yerleri merdiven başlarındaki raflı lamba tezgahlarıydı. Evin bütün lambaları burada dururdu. Bazen 15-20 lamba. Böyle dört başı mamur konaklar Beyoğlu'nun göbeğinde bile görünürdü. Mesela meşhur kuyumcu Babaya'nın Osman Bey'deki saray yavrusu. Bugün Osman Bey Postanesi'nin de arasında bu olduğu 40 binanın yerinde bulunduğu bütün bir ada. Arka tarafında ise şimdiki mezarlığa kadar uzanan 3 sokak. Hepsi Babaya'nın konağı. Son zamanlarda burayı büyük iş adamı Debreli Fuat Bey, daha sonra Arnavutluk'ta Hariciye Bakanı olmuştu bu. O Debreli Fuat Bey kiralamıştı. Çocuk olarak gördüğüm bu konak, Türk tahta ve konak mimarisinin eşsiz bir numunesiydi. Karşısında bulunan şimdiki benzin istasyonlarının ve sıra sıra apartmanların yerinde ise hemen her kantoda adı geçen meşhur Osman Bey gazinosu vardı. Perus Hanım'la Şamram Hanım'ın söyledikleri düet dolarda daima lafı geçen yer. Bütün bir semte ismi verilen Osman Bey, dün gece Osman Bey'de yakaladım seni diye başlayan o meşhur kanto. Artık ne Osman Bey gazinosu ne Babaya'nın konağı. Sadece konağın eski kiracılarının çocukları aramızda. Neyse biz konakları bırakalım da vaktiyle daha büyük toplulukların yaşadığı kendi halindeki eski evlerimize dönelim. Daha yeni eve eşya girmeden hane halkında faaliyet başlardı. Her köşeye al ağzının tadını, ver ağzımın tadını diyerek her köşeye, mutfağa şerbetler dökülürdü. Zira evin yeni kiracılara uğurlu gelip gelmeyeceği kararını ancak iyi saatte olsunlar verebilirdi. Her şeyden önce onları memnun etmek gerekti. Bahçedeki incir ağacının dibi de unutulmazdı. Çünkü incir tekin sayılmazdı. Eski intiharlarda bile eskiler kendilerini incir ağacına asarlardı. Geceleri cinlerin perilerin toplandığı incir ağacının köküne de şerbet dökülürdü. Evin kedileri insanlardan önce getirilirdi. Ve hemen teker teker saç ayağından geçirilirdi kaçmasınlar diye. Malum, kedilerin çoğu insanlardan çok evlere alışırlar. Yer değiştirince de eski evi bulmak sevdasıyla sokağa fırlarlar ve kaybolurlardı. Bazen Günlerce aranan böyle bir kaçak kedi eski evin kapı eşiğinde melül melül beklerken bulunurdu. Onun için sıkı sıkı sac ayağından geçireceksiniz ki kaçmasın kedileriniz. Evin birkaç kedisi olması gayet tabiydi. Ama bazı evlerin vahşi hayvanları bile vardı. Mesela zaman zaman bilhassa sıcak yaz günlerinde deliğinden çıkan yılana katiyen bir şey yapılmazdı. Ev yılanının tam bir dokunulmazlığı vardı. Çıktığı zaman evin en tecrübeli hanımları kendisine "Hadi evladım, Şahmeran'ın başı için dediler mi süzülür giderdi. Şahmeran'ı tanımıyor musunuz? Yılanların padişahı." Güzel söz yılanı deliğinden çıkardığı gibi Şahmeran'ın ismi de yılanı tekrar deliğine sokardı. Korkulup da ev yılanı öldürüldü mü felaket. O evde ne bet kalırdı, ne bereket, ne uğur. Eşya arabaları kapıya dayanmadan önce biz de bu Ramazan sokağı evini şöyle bir gezelim müsaadenizle. Bugünkü zamane apartmanlarında göremeyeceğiniz bazı kısımlar vardı bu evlerde. Mesela tahtaboş, bir tür balkon. Daha yukarıda dam seviyesinde cihannuma. Ve eski evlerin en mühim dekoru, adeta sembolü cumba. Şimdi tahtaboş evlerin üstünde bir tavan arasıdır. Burada umumiyette çamaşırlar kurutulurdu. Cihannuma dağ seviyesinde küçük bir oda. Buradan manzara seyredilir, oturulur, kahve içilirdi. Cumba ise evin dışarıya çıkışı. İki türlü cumba vardı. Biri minik bir balkon şeklinde, dörtgen, üstü açık cumbaydı. Buna kadınlar çıkamazdı. Öteki üstü her tarafı kafeslerle kapalı harem cumbasıydı. Daha ziyade sokak kapısının yanında olurdu. Evin hanımı kahveden, camiden dönecek olan kocasını bu cumbada beklerdi. Bazen saatlerce dirsekleri acımasın diye cumbaya minder koyarlardı. Harem cumbası mahalledeki birçok gizli muaşakaların da en mühim dekoruydu. Gece yarısına doğru evine dönen genç bekarın cumbanın içinde her tarafını çeviren kafeslerin arkasında çakılan bir kibrit alevini görmesi yahut yanan bir sigara ateşini fark etmesi çok şey ifade ederdi. En azından bir muaşakanın başladığını. Kafes arkasında kibrit ateşi. Aman ya Rabbim, ne çılgın macera. İşte cumbadan rumbaya sözünün, bu bir kantoydu malum, şarkıydı. Hatta böyle bir piyes de vardı cumbadan rumbaya diye. Böyle eski hayattan yeni hayata geçişi ve bu hayatta yaşanan komik hadiseleri anlatan, biraz da acı bir dille anlatan bir hikayeydi bu. Temsili de piyesi de yapılmıştı. Radyolarda çok oynadı uzun zaman. Cumbadan rumbaya. Rumba nedir? Rumba bunlar 50-60 sene öncesinin meşhur bir dansıydı. Yani cumbalı evlerde oturan hanımlar rumba yapar oldular. Bu kadar büyük bir değişikliği ifade ediyor cumbadan rumbaya sözü. İşte cumbadan rumbaya sözünün ilk durağı olan esrarengiz harem cumbası budur. Gündüz sokak kapısı çalınınca evin sorumlusu kadın yahut genç kız bu cumbaya koşar ve gevrek çıngıraklı bir sesle dışarıya bağırırdı. Kim o? Ve dışarıdan şöyle bir cevap gelirdi. Aç! Yukarıdan çekilen ve katlar arasından geçen bir iple sokak kapısı açılırdı. Sesi tanırlardı çünkü. Çocukların ömrü öteki üstü açık cumbada geçerdi. Küçükler bu kafes duvarlar arkasındaki minik hapishanede kendilerince ne haince eğlenceler hasıl etmişlerdi ki. Mesela fıskiye eğlencesi. Cumbaya bir tas, bazen de boyalı su getirilir, fıskiye doldurulur, kafes delikleri arasından fışt gelip geçenlerin üzerine. Cumbanın altındaki delikten geçenlere tükülen arsızlar bile olurdu. Eski ev mimarisinin bugün kaybolan en renkli köşesi de gusülhane idi. Yatak odasında dolap şeklinde penceresiz bir hamam. Tahta duvarları çinko kaplı. Sıçrayan sudan lamba şişesi çatlamasın diye çok yükseklere asılmış bir idare kandili. Tahta bir gusülhane iskemlesi. Bilhassa yeni evlenenlerin yatak odasında mutlaka bir gusülhane bulunurdu. Sıcak ve soğuk su ayrı ayrı tenekelerde taşınırdı. Burada yalnız gusül abdesti alınmaz, yıkanılırdı. Çünkü her evde hamam yoktu. Ancak haftanın belli günleri mahalle hamamına gidilir. Onun dışında bu gusülhane hem gusül abdesti almaya hem de ev halkının yıkanmasına yarardı. Eski evlerde erzak ambarıkilerden başka bir de meşhur sandık odası vardı. O günlerde üstleri İstanbul manzaralı meşhur yeşil sandıklar dururdu. Sonra yüklükler, yer yataklarının, şiltelerin, yastıkların konulduğu büyük dolaplar yerden 75 santim yukarıda. Ve evin en mühim odası misafir odası. Hani tercüme romanlarında bu cümleyi de başa alalım. Yerden 75 santim yüksekte. Eski evlerde şimdiki gibi açılır kapanır kanepeler, yataklar yok. Bir de o zamanlar eve gelen giden misafir çok. Misafiri bırakın, evin halkı nerede yatacak? Odalarda sedirler var. Normal zamanda orada oturulur. Yatılacağı zaman odada kim yatıyorsa bu yüklüklerden efendim şilte yer yataklarını, yorganları, yastıkları çıkarır, yataklar serilir, yatılır. Onun için yatmadan önce evi bir telaş alır. Yataklar serilecek, kabartılacak, bir kere yüklükten indirilecek, serilecek, kabartılacak, çarşaflar, yorganlar hazırlanacak, oda havalanacak, kışsa odaya mangal konulup havası kırılacak. Bunların hepsi bir işti eskiden. Şimdiki gibi herkesin ayrı yatak odası, yatağı hazır yok. Zaten hazır yatak bırakmak ayıp kabul edilirdi. Yatak mutlaka kalkıldığı zaman toplanırdı. Onun için eski evlerde hiçbir odada uyku ve gece hatırası bulunmazdı. Onun için bir meskenet hasıl eder derlerdi. Sandık odası da evin bütün işte cihazları, kullanılmayan eşyaları, modası geçmiş ve başkasına verilmeye kıyılamamış eşyaların durduğu yerdi ki burası çok mühim bir odaydı. Bu sandık odasının en meraklısı çocuklardı. Çocuklar buraya girerler. Bu filmlerdeki esrarengiz odalar gibi. Buradan fevkalade zevk alırlar. Karıştırırlar. Oradaki elbiseleri giyerler, çıkartırlar. Oradaki eşyaların ne olduğunu anlamaya çalışırlar. Bazen olmadık bir eşyayı bulurlar. Bazen aile tarihine ait yakası açılmadık sırların yakasını açarlar. Onun için sandık odaları o zamanki evlerin fevkalade enteresan, esrarlı bir dekorunu teşkil ederdi. Ve evin en mühim odası, misafir odası. Hani tercüme romanlardaki şatolarda girilmesi yasak esrarengiz odalar vardır ya, çocuklar için misafir odası böyle bir yasak cennetti. Bazen küçüklerden birinin bağırdığını duyardınız. Anne koş, Selami misafir odasına kaçmış. Ne? Seni yumuracak seni. Aksi gibi de karıştıracak pek çok şey olduğundan çocuklar için mıknatıs gibi bir odaydı misafir odası. Çekici, cazibedar. Misafir odası temizlenir, silinir, süpürülür. Her an misafir gelecekmiş gibi bir müze edasıyla bekletilirdi. Ayda yılda bir de misafir gelse bu oda yine temizlenir muntazaman ve misafir hazır tutulurdu. Eskiler için misafir çok mühimdi. Misafiri evin kirinden, pasından, dağınıklığından uzak bir yerde ağırlamak da ev için bir şerefti. Onun için her evde misafir odası vardı ki bu misafir odası haremde ve selamlıkta olmak üzere eski evlerde iki taneydi. ve 4 odalı evde 6-7 bodrum. Merdiven altlarında yaramazlık eden çocukların kapatıldığı bodrumdan tutunuzda en alt kattaki toprak bodruma kadar. O zamanlar yalnız folluktan alınan yumurta içilirdi. Herkes tavuk beslerdi. Bahçesi olmayanlar da bodrumda tavuk beslerdi. Evet, bodrumda. Tavuklar bodrum kapısındaki küçük bir delikten tavuk kapısından sokağa çıkarlar, dolaşırlar, at tezeklerinde eşinirler ve tekrar dönerlerdi. Bazen yumurtlayacakları foldukları şaşırınca da komşuları birbirine düşürürlerdi. Eski evin en mühim yeri de kuyu idi. Suyu temin eden, yazın buzdolabı vazifesi yapan kuyu. İster karpuzunu sarkıt, ister kavununu. Konuşmalar işitirdik. Çok güzel bir ev buldum ama kuyusu yok. Biz alışmışız gümbür gümbür kuyu rahatına. Nasıl yaparız kardeş? Evet, o zamanın modern konforu kuyu idi. Şayet ip kopar da kova düşerse, kuyu çengeline müracaat edilirdi. Evet, kuyu çok mühimdi. İstanbul evlerinin çoğunda kuyudan başka bir de sarnıç vardı. Sarnıç bodrumlardan bir tanesinde bulunan küçük bir taş havuzdu. Buraya su, kuyudan su alınırdı. Buranın penceresi olmadığı için fevkalade serin bir yerdi. Yemekler havuzun etrafına dizilir. Suda bekletilmesi gerekenler de sarnıçtaki suda bekletilirdi. Bu sarnıçtan icap ettiği zaman bahçe sulanır, çamaşır yıkanır. Yani çok su lazım olduğu zaman ev temizliğinde falan bu sarnıçtaki sudan istifade edilir. Hatta gusülhanelere de bu sarnıçtan su çıkarılırdı. Evde yerleştirilen eşyada adeta bir insan hüviyeti düşünülürdü. Mesela ayna canlı bir varlıktı. Bilmeceler yapmıştık onun için. Bilmece bildirmece suret yapar gündüz gece. Yahut duvarlara asılır, gidip gelip bakılır derdik. Ve hava kararırken evdeki cinler şaşırıp da insanlara çarpmasın diye aynanın üstü bir tülle örtülürdü. İşte dünkü evimizin kısa bir tarihçesi. Sahiden büyük değişiklik. Cumbadan rumbaya, çarşaftan blücüne, gusülhaneden yüzme havuzuna, cumbalı tahta evden salonu salomancılı apartman dairelerine. Evet, Hikmet Feridun Es'in Cumbadan Rumbaya adlı hatırası bu kadar. Değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.